Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1557-1558. 57. Ayrım. Lordum bütün yolculuğu geminin arka tarafında Fransa'nın gittikçe uzaklaşan kıyısına bakarak geçirdi. Kalenin sağlam profili ufuk çizgisinin altında battıktan epey sonra bile. Gün ışığı Ocak ayının gri gökyüzünde yok olurken o hala yerinde durmuş geriye bakıyordu. Minik, soğuk ay kendini gösterdiğinde lordum yine aynı yerindeydi. Kapkara ufuktan bir parça umut aşırmaya çabalıyordu. Biliyordum çünkü onu seyrediyordum. Direğin dibindeki bir halka halatın üzerine tam arkasına oturmuştu. Soytarısı olarak, tebaası olarak, o uyanık olduğu için uyanık, o endişeli olduğu için endişeli, onun adına, kendi adıma, midesi bulanacak kadar korkarak İngiltere'de karaya çıktığımızda gelecek bize neler vaat edecek bilmeden seyrediyordum. Tuhaf bir üçlüydük. Dönek bir Yahudi, kalçasında bir piç ve yeni serbest bırakılmış, ardından adamlarını yenilgiye götürmüş bir vatan haini. İskelede karısı Amy'yi görmeyi beklemiyordum ama oradaydı. Elini gözlerine siper etmiş, onu görmeyi umut ederek güverteyi tarıyordu. O kocasını görmeden ben onu gördüm ve lordumun kulağına "Karınız" diye fısıldadım. Hemen tahta iskeleden ona gitti. Kadını ne kollarını aldı ne de herhangi bir şefkat belirtisiyle selamladı. Ama dikkatle söylediklerini dinledi, ardından bana döndü. "Mahkemeye gitmem lazım. Kraliçeye Calais'te olanları açıklamalıyım," dedi uzatmadan. "Bu yüzden kelleler uçacak. Belki benimki de." "Lordum," diye nefesimi tuttum. "Evet," dedi hırsla. "Ailemi yükseltmek için pek bir şey yapamamış gibi görünüyorum. Hena, sen Amy ile git. Sussex'te arkadaşlarıyla birlikte kalıyor. Seni oraya göndereceğim." "Lordum," diyerek ona yaklaştım. "Taşrada yaşamak istemiyorum," diyebildim sadece. Robert Dudley bana sırıttı. "Bundan eminim hayatım. Buna ben de dayanamıyorum. Ama bir iki ay katlanmalısın. Kraliçe beceriksizliğim karşısında kafamı uçurursa o zaman nereye istersen gidebilirsin, tamam mı? Bu işten yırtarsam Londra'daki evimi yeniden açacağım ve sen de benim hizmetime gireceksin. Nasıl istersen." "Çocuk kaç yaşında?" Bilmediğimi fark ederek durakladım. 2 yaşına basmak üzere. "Babasıyla evli misin?" diye sordu. Gözlerimi yüzüne diktim. "Evet." "İsmi?" "Daniel." Babasının ismini verdik. Başıyla onayladı. "Amy sana bakar," dedi. "Çocukları sever." Parmaklarını bir şaklatışıyla karısı yanında bitti. Kadının karşı çıkarak başını salladığını, ardından yenilgiye uğradığında gözlerini yere indirdiğini gördüm. Bana saf bir nefretle baktığında onunla birlikte kraliçenin sarayına gitmek yerine lordumun ona, bana ve oğluma bakmasını emrettiğini tahmin ettim. Lordumun atını getirmişti. Robert'ın semerine zıplayışını, adamlarının onu yukarı kaldırışını izledim. "Londra," dedi kısaca ve atını onu bekleyen kadere, kuzeye çevirdi. 1558 Ocak ayının soğuk günlerinde İngiltere'nin buz gibi taşra kasabalarında atlarımızı sürerken Amy Dudley'i tartamadım. İyi bir biniciydi ama at binmekten pek hoşlanır gibi görünmüyordu. Güneşin ufukta kırmızı bir yuvarlak biçiminde yükseldiği, birkaç kızıl gerdanın zıplayıp yapraksız çalıların arasına saklandığı ve sabahları hava insanın kanını titreterek dona çektiğinde bile. Böyle surat asmasına neden olan şeyin kocasının yokluğu olduğunu düşündüm. Ama eski yaveri Bayan Odingsell onu neşelendirmeye çalışmadı. Lord Robert'tan bahsetmediler bile. Buna alışkın kadınlar gibi sessizce atlarını sürdüler. Ben arkalarından gitmek zorunda kaldım. Gravesend'den Chichester'a kadar. Bebek sırtıma bağlı, her gece gerilmekten kalçalarımdan boynuma dek her yerim ağrıyordu. Bu harikulade bebek, annesi Fransız Süvari Birliği onu ezip geçmeden evvel, oğlanı yarı atar gibi bana teslim ettiğinden beri neredeyse hiç sesini çıkarmamıştı. Gemide verdikleri bezlerle altını değiştirmiş, onu yünden örülmüş denizci yeleğine sarmış ve çoğu zaman birinin rızam dışında taşımam için ısrar ettiği bir kutuymuş gibi taşımıştım. Bir şey istemek ya da itiraz etmek için ağzını açıp tek bir laf etmiş değildi. Uyurken bana yaslanıyor, sanki benim bebeğimmiş gibi sokuluyordu. Uyanıkken kucağımda ya da ayaklarımın dibinde yerde oturuyor veya tek eliyle pantolonuma yapışarak ayakta duruyordu. Ne annesinin dili olan Fransızca ne de İngilizce'de tek bir kelime ediyordu. Siyah ciddi gözleriyle beni izliyor ve hiçbir şey söylemiyordu. Benimle kalmaya kararlıymış gibi bir tavrı vardı. Ben ona bakmadığım sürece uyumuyor, onu yere koyup uzaklaşmaya çalıştığımdaysa kalkıp paytak paytak peşimden yürüyordu. Yine sessizce, yine hiç şikayet etmeden ama arkada kaldıkça gittikçe daha fazla buruşan minicik bir yüzle. Ben doğuştan anaç kadınlardan değildim. Hiçbir zaman bebeklerle oynayan bir kız olmamıştım ve zaten baktığım bir erkek ya da kız kardeşim de yoktu. Yine de elimde olmadan bu küçük insanın kararlılığına hayran olmuştum. Aniden koruyucusu olarak yaşamına dalmıştım ve benim yanımdan uzaklaşmadığından emin olmak istiyordu. Yumuk yumuk minik elinin güvenle bana uzanması hoşuma gitmeye başlamıştı. Bana sokulduğunda onunla birlikte güzel güzel uyumaya alışmaya başladım. Lady Amy Dudley bu uzun, soğuk yolculukta bana hiç yardımcı olmadı. Yardım etmesi için bir neden de yoktu zaten. Ne beni ne de bebeği istiyordu. Ama adamlarından birine emir verip beni bebekle birlikte bir sedire aldırması çok kibar bir davranış olurdu. Böylece çocuğu kollarımda tutabilirdim. Bu ağrıyan sırtımın acısını hafifletebilirdim. Semer'in üzerinde geçirdiğim upuzun günün ardından ayakta duramayacak kadar yorulduğumu görmüş olmalıydı. Beni çarçabuk eve götürmesi, bebek için lapa yaptırması kibar bir hareket olurdu. Fakat benim için hiçbir şey yapmadı. Bebek için de. İkimize de şüpheli ve alev alev gözlerle baktı. Söylenen vakitte yola çıkmaya hazır olmam gerektiğini emretmek dışında bana tek kelime etmedi. Kadınların çocuklu kadınlara karşı gösterdiği o evrensel kendini beğenmişliği hissettim ve kendime bu kadının da kısır olduğunu hatırlattım. Ayrıca kocasının çocuğumun babası olduğundan şüphelenmiş ve kıskançlığıyla bizi cezalandırıyor olabileceğini de düşünmedim değil. En kısa zamanda kadına lordumu senelerdir görmediğimi, artık evli bir kadın olduğumu açıklamam gerektiğine karar verdim. Ancak Amy Dudley onunla konuşmama hiç fırsat vermedi. Bana onunla birlikte at süren adamlarına davrandığı gibi davrandı. Soğuk arazinin bir parçasıydım. Üzerine buzlar serpilmiş ağaçlardan biriymişim gibi. Bana hiç ilgi göstermedi. Yollarda ağır ağır güneye ve batıya ilerlerken, açlığın ülkeye hakim olduğunu ayan beyan gösteren köylerin, tarlaların arasından geçip giderken düşünecek bolca vaktim oldu. Ambarların kocaman kapıları açıktı. İçeride ne sap ne saman vardı. Köyler çoğunlukla kapkaranlık, evler bomboştu. Bazı minik kasabalar kelimenin tam anlamıyla terk edilmişti. Sürekli kötü giden havada, verimsiz topraklarda ekmek parası kazanmaya çabalayan insanlar umutsuzlukla göçüp gitmişti. Bomboş yollarda atımı sürerken gözlerim kasvetli ve lanetli topraklarda fakat aklım kocamda ve terk ettiğim şehirdeydi. Artık kaçışımız sona ermiş, bir nebze daha emniyetli topraklara gelmiştik ve şimdi Daniel için korkudan ölüyordum. Şimdi Daniel ve benim birbirimizi bir kez daha kaybettiğimizi anlayacak vaktim olmuştu. Hem de öyle bir kaybetmiştik ki bir daha asla görüşmeyebilirdik. Hayatta olup olmadığını bile bilmiyordum. Birbirleriyle savaşan iki ayrı ülkede kapana kısılıp kalmış, Hristiyan aleminin gördüğü en dehşet verici savaşta ayrılmıştık. Ona kala ise dönmem imkansızdı. Tek bildiğim, şehre yapılan o feci ilk saldırıda ölmüş ya da yaralı bir ordunun getireceği pek çok bulaşıcı hastalıktan biri yüzünden hasta yatıyor olabileceğiydi. Dışarıdaki yaralı ve hasta insanlara yardım etmeyi görebileceğini biliyordum ve yapabileceğim tek şey, Fransızların pek de olası olmayan bir biçimde 200 senedir kendi topraklarında diken olmuş bir şehirde yabancı bir doktora merhamet göstermesi için dua etmekti. Ordunun peşinden Fransız Katolik Kilisesi gelecekti. Bir zamanlar gururla protestan olan bir şehirde kafirleri avlamaya. Daniel savaş sırasında ölümden kaçmayı başarabildiyse, askerlerden yayılacak hastalıklardan kaçmayı başarabildiyse bile, biri onu Yahudi olmakla mimlediği an kafirlik suçuyla götürülebilirdi. Onun için endişelenmenin ikimize de bir faydası olmadığını biliyordum. Hiç yoktu. Ne var ki soğuk, Zorlu yollarda at üstünde ilerlerken beynimi durdurmak imkansızdı. Bir şekilde barış ilan edilmeden Calais'a mektup göndermem mümkün değildi ve bu aylar demekti. Daha da beteri, ondan haber almayı da umut edemezdim. Nereye gittiğim, hatta hayatta olup olmadığım konusunda bile en ufak bir fikri olmayacaktı. Beni aramaya şehrin surlarının içindeki dükkanıma gittiğinde dükkanın yağmalanmış ya da yanmış olduğunu görecek, haydi yaşadığını varsayalım, Mary bile ona benim nerede olduğumu söyleyemeyecekti. Ardından minik Daniel'ın annesinin öldüğünü, oğlanın da kayıp olduğunu öğrenecekti. Benim ve oğlunun İngiltere'de ve güvende olduğunu tahmin bile edemezdi. Karısını da çocuğunu da dehşet dolu bir savaşta kaybettiğini sanacaktı. Onun hala tehlikede olabileceğini bile bile kendi emniyetimin keyfini çıkartamıyordum. Onun hayatta olduğunu öğrenene dek bana mutluluk yoktu. İngiltere'ye yerleşemezdim. Daniel'ın sağ olduğunu bilene dek hiçbir yere yerleşebileceğimi sanmıyordum. Oğlu beceriksizce sırtıma bağlı vaziyette soğuk yollarda atımı sürdüm ve kendi keyifsizliğimin nedenini merak eder oldum. Yolda bir yerde, sanırım kentte, ufukta salınan kış güneşinin parıltısı, gözlerimi kör edecek gibi parlayışla birlikte aklım başıma geldi. Daniel olmadan bir yere yerleşemezdim, çünkü onu seviyordum. Belki de onu Whitehall Sarayı'nın kapısında gördüğüm, buluşup kavga ettiğimiz andan beri seviyordum. O günden bu yana bana karşı şaşmayan tutarlılığını, sadakatini ve sabrını seviyordum. Kendimi sanki onunla büyümüş gibi hissediyordum. Beni kralın soytarısı olarak, kraliçeye kendimi adamış halde, Prenses Elizabeth'le kendimden geçmiş halde görmüştü. Efendime duyduğum çocuksu hayranlığa, şu anda olduğum kadına erişebilmek için çabalayışıma şahit olmuştu. Tek görmediği şey, tahmin etmesine asla izin vermediğim şey, içimdeki bu savaşın sonuçlarıydı. Evet, ben bir kadınım ve bu adamı seviyorum diyebildiğim o an. Calais'te olup biten her şey bu tek gerçeğin karşısında eriyip yok olmuştu. Annesinin müdahaleleri, kardeşlerinin kötülükleri, hepimizin tek bir küçük çatı altında mutlu mutlu yaşayabileceğimize duyduğu o aptalca inanç. Şu anda hiçbir şey onu sevdiğimi bilmemden ve bunları artık ona söylemek için fazlasıyla gecikmiş olduğumu kabullenmekten daha önemli görünmüyordu. Ölmüş bile olabilirdi. Öldüyse başka bir kızla yatmış olması da artık o kadar önemli değildi. Büyük kayıp, küçük ihaneti epeyce örtüyordu. Sabahları atıma binip, akşamları bitkin halde inerken gerçekten kendimi tanıttığım gibi dul olduğumu fark ettim. Daniel'ı kaybetmiştim ve ancak şimdi, baştan beri onu sevdiğimi anlıyordum. Chichester'ın kuzeyinde büyük bir evde kalacaktık. Öğlen vakti ahırların önüne varıp, yorgun atımı seyise teslim ettiğimde çok sevindim. Bayan Dudley'i basamaklardan büyük salona doğru takip ederken bitkin ve beklenti doluydum. Bu insanları tanımıyordum. Lady'min merhametine kalmış olmak her kadının özgürce seçeceği bir seçenek değildi. Ben aklı fazlasıyla özgür olan bir kadındım. Oysa herhangi birinin yanında rahat edemeyeceği kadar fazla mesafeli ve soğuktum. Lady Dudley önden büyük salona girdi. Ben kalçamda Danny ile birlikte Bayan Odingsell'i takip ettim. Ayrıca yanımızda ev sahibemiz vardı. Lady Dudley'e elini uzatıp yerlere kadar reveransa geçen Lady Phillips. Siz parka bakan her zamanki odanıza geçebilirsiniz dedi. Ardından bir gülümsemeyle bana ve Bayan Odingsell'e döndü. Bu Bayan Carpenter. Hizmetçinizle aynı odayı paylaşabilir dedi Lady Dudley aniden. Lordumun tanıdığı, Calais'ten kurtardığı kadınlardan biri. Herhalde onun ne yapması gerektiğini bana söyleyecektir, kısaca. Lady Phillips, Emin'in ani çıkışına, benim Robert Dudley'in fahişesinden öte bir şey olmadığımı ima eden laflarına kaşını kaldırdı. Bayan Odingsell reverans yapıp basamaklara gitti ama ben hemen peşinden gitmedim. Çocuk için bir şeylere ihtiyacım var dedim. Bayan Odingsell sana yardımcı olur dedi Robert Dudley'in karısı buz gibi bir sesle. Yoksullara yardım dolabında birkaç bebek giysisi var dedi Lady Phillips. Reverans yaptım. Lord'un Calais'ten gelen gemisinde bana yer ayırması çok kibar bir davranıştı dedim berrak bir tonda. Ama kendisi yıllardır beni görmedi. Kraliçeye hizmet ettiğim günlerden beri. Artık evli bir kadınım. Kocam Calais'te doktor ve bu da kocamın oğlu. Her ikisinin de beni anladığını ve kraliyet hizmetinde olduğumu duyduklarını gördüm. Lordum hizmetkarlarına her zaman iyi davranmıştır. Ne kadar düşük düzeyde olurlarsa olsunlar, dedi Amy Dudley hoşnutsuz bir sesle ve beni eliyle kovaladı. Ve benim oğlum için doğru düzgün giysilere ihtiyacım var, dedim yenilmeyerek. Yoksullara yardım dolabındakilere değil. Her iki kadın da bana yeniden dikkatle baktı. Bir centilmenin oğlu ne giyiyorsa ona, dedim uzatmadan. En kısa sürede giysilerini ben kendim dikerim. Lady Phillips evinde nasıl bir kaçık ağırlamakta olduğunu düşünerek bana temkinli temkinli gülümsedi. Bir yerlerde bir şeyler olmalı, dedi ihtiyatla. Kardeşimin oğlunun giysileri. Eminim amaca uygundurlar, dedim hoşnut bir gülümsemeyle. Ve teşekkür ederim, dedim. Bir hafta sonra evi terk etmeye can atıyordum. Sussex'in kasvetli taşrası kışın yüzüme yaslanan soğuk bir cam parçası gibiydi. Downs, minik şatonun üzerine bizi kayıtsız kireç toprağa gömecekmiş gibi yaslanıyordu. Tepelerin üzerindeki gökyüzü demir gibi gri ve karla doluydu. İki hafta sonra gün ışığında hiç geçmeyen baş ağrılarım olmaya başladı. Sadece geceleri ölüm gibi derin bir uykuya daldığım vakit peşimi bırakıyordu. Amy Dudley, buranın düzenli ve iyi ağırlanan misafirlerindendi. Sir John Phillips ile Lord'um arasında Lady Dudley'e gösterilen misafirperverlikle ödedikleri bir borç davası vardı. Lady Dudley'in ziyaretinin süresi belli değildi. Ne zaman ve nereye gidebileceğini kimse belirtmemişti. Kendi evi yok mu diye sordum çaresizlikle Bayan Odingsell'e. Kullanmak istediği bir evi yok, dedi uzatmadan ve dedikodu yapmamak için dudaklarını sıkı sıkı kapattı. Bunu anlayamıyordum. Lordum kendi devasa arazilerinin ve servetinin çoğunu vatan hainliğiyle tutuklandığında kaybetmişti. Ama karısının, arazilerinin birazını kızlarının ya da dostlarının kocasına ayıracak bir ailesi ya da dostları yok muydu? Lordum kuledeyken Lady nerede oturuyordu diye sordum. Babasıyla, diye cevapladı Bayan Odingsell. Peki şimdi babası nerede? Öldü. Tanrı ruhunu şad eylesin. Lady Dudley yönetecek bir evi, arazisi ya da çiftliği olmayan bomboş bir kadındı. Onu hiçbir zaman elinde bir kitapla görmedim. Hiç mektup yazdığına şahit olmadım. Yanında tek bir seyisle sabahları at binmeye gidiyor ve ancak akşam yemeğinde geri geliyordu. Yemekte çok az ve iştahsız yiyordu. Akşam üzerleri Lady Phillips'le oturuyor, birlikte dikiş dikip dedikodu yapıyorlardı. Phillips'lerin evlerinde çalışan hizmetkarlar, komşular ve arkadaşlarla ilgili hiçbir detay onlar için atlanacak kadar küçük değildi. Bayan Odingsell ve ben onlarla birlikte oturduğumuzda Lady Phillips durmadan Sophie'nin nasıl rezil olduğunu, Amelia'nın söylediklerini, Peter'ın bu konuyla ilgili ne dediğini 3 günde 3. kez anlattığında sıkıntıdan bayılacak gibi oluyordum. Bayan Odingsell beni esnerken yakaladı. ''Keyfini kaçıran ne senin?'' dedi en ufak bir anlayış belirtisi göstermeden. ''Çok sıkıldım.'' dedim dobra dobra. ''Çiftçi karıları gibi dedikodu yapıyor. Neden sütçü kızların hayatı onu bu kadar ilgilendiriyor ki?'' Bayan Odingsell bana şaşkın gözlerle baktı ama bir şey söylemedi. ''Sarayda hiç dostu yok mu? Lordumdan hiç haber gelmiyor mu? İlle birilerini çekiştirmesi gerekiyorsa?'' Kadın başını iki yana salladı. ''Gece erken yatıyorduk ki benim için hiçbir mahsuru yoktu. Amy Dudley sabahları erkenden kalkıyordu. Sıradan günler, öyle sıradan ki insanı sıkıntıdan boğacak kadar ama kadın bu günleri soğuk bir kayıtsızlıkla karşılıyordu. Sanki hiçbir şey uğruna yok olup giden kendi nadide hayatı değilmiş gibi. Yaşamını bitmeyen bir tablonun içindeki bir kadın gibi yaşıyordu. Günlerini kurulmuş bir oyuncak gibi sürdürüyordu. Greenwich'te hazine sandıklarında gördüklerim gibi. Davulunu çalamayan ya da eğilip doğrulamadığı için topunu ateşleyemeyen bir asker gibi. Yaptığı her şeyi görünmez tekerleklerin üzerinde ilerleyen bir makine gibi yapıyor, sanki sadece içindeki dişliler harekete geçtiğinde ancak başını çevirip konuşuyordu. Hiçbir canlılığı yoktu, itaatkar bir bekleme halindeydi. Sonra anladım ki bekliyordu. Kocasından bir işaret bekliyordu. Fakat Ocak-Şubat'a döndüğünde Robert'tan hala bir mesaj alamıyorduk. Karısı bana yakında geleceğini, beni işe koyacağını söylemiş olmasına rağmen Kraliçe belli ki onu tutuklamamış olmasına rağmen Robert'tan haber yoktu. Calais'in düşmesinin bedeli her neyse onun kapısına kesilmişti. Amy Dudley onun yokluğuna alışkındı tabii. Ama kocasının kulede olduğu onca yıl tek başına uyurken yatağında neden yalnız yattığını biliyordu. Herkese, babasına, yandaşlarına ve dostlarına göre Amy kocasına duyduğu aşkın şehidi olmuştu. Hepsi Dudley'in dönüşü ve kızlarının mutluluğu için dua etmişti. Oysa şimdi yavaş yavaş Amy de diğer herkes de uyanıyordu ki Robert Dudley eve karısına dönmüyordu. Çünkü tercih ettiği bu değildi. Her nedense karısının yatağına yanı başına gelmek için hiç acelesi yoktu. Kuleden azat edilmek, karısının varlığının minik kefesine geri dönmek demek değildi. Lord Robert için özgürlük demek saray demekti, kraliçe demekti, savaş alanları demekti, politika ve güç demekti. Lady Dudley'in hiç bilmediği çok daha büyük bir dünya demekti. Cahillikten de beter kadının bu dünyadan ödü patlıyordu. Daha büyük bir dünyaya sadece dehşetle bakıyordu. Lord Robert'ın doğal bir parçası olan o daha büyük dünya, karısı için bitmeyen bir tehlike ve tehdit anlamına geliyordu. Kocasının hırslarını, içten gelen tanrı vergisi hırslarını birer tehlike olarak görüyor, kocasının fırsat olarak gördüklerini o risk olarak algılıyordu. Amy, kelimenin tam anlamıyla Robert için umutsuz bir eşti. 57. ayrımın sonu, sayfa 576, devamı 58. ayrımda.